أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 584. حديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي زنجين güçlü, kuvvetli ve sağlıklı kimselerin sadaka almaları helal değildir. İslam dininin mala, mülke yönelik emirleri iki ana grupta toplanabilir. 1. Kişinin Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği bu malı, mülkü, kendi kulluğunda, kendisi demek olan oğlu, kızı, karısı, kocası, anası, babası, çoluk çocuğunun kulluğunda kullanması demektir. Bir de başkalarına vermek zorunda olduğu mal mülk vardır onun mülkiyetine ait kılınanda. Bu başkalarına verilecek bölümle ilgili de iki terim çıkıyor karşımıza. Zekat ve sadaka. Türkçe'de böyle söylüyoruz. Aslında infak ve zekat desek belki daha güzel olacak, çünkü mesela zekatın kimlere verileceğini beyan eden ayet olan Tevbe suresinde اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى denilmeye başlanır. Yani Kur'an'da sadaka zekat demektir. Ama yine de Kur'an'da ve sünnette sadaka kelimesi kullanılır, zekatın da ötesinde daha genel anlamda mali bir yükümlülüğü anlatır. Sadaka, Allah'a ait olduğu bilinen ve bize emanet olarak verilen malın Allah'ın istediği yerde kullanılmaya sadıkane bağlılığın ürünüdür. Sadakatle bağlılık anlamına gelir. Onu, o imanı, mala, mülke ilişkin, onun Allah'a ait olup da bize emanet verildiğine ait imanın tasdik edilmesi ama uygulanması demektir. Yani cebimizdeki paranın Allah'a ait olduğunu bilmek imandır ama onu Allah'ın istediği yere harcamak infaktır, tasadduktur, sadakadır. Kime verilse? Elbette İslam dini ver derken kime verileceğini de anlatır. Onun için kitabı ve sünneti, Allah'ı ve peygamberi bu anlamda hep kendisine danışılan makamda tutmak, dediğini dinleme makamında bilmek zorundayız. Ya Rabbi, bana mal verdin, mülk verdin, verdiğini bilecek akıl, fikir ve firaset verdin, verdiğini tutacak, aklında tutacak, elinde tutacak imkanlar verdin, ben bu verdiğin mal ile ne yapmam gerekir? Ya Rabbi demek zorundadır kişi. Allahu Teala, her sorana bir bir cevap vermeyeceğinden, sünnetullah dediğimiz bu temel yasa, örnek şahsa, örnek şahsiyet aleyhissalatü vesselama gönderme yapacağından peygambere müracaat da zorunludur. Ya Resulallah, Allah bana mal ve mülk verdi. Aynı zamanda göz, kulak, el, ayak verdi, oğlan, kız verdi, ana, baba verdi. Bunları ne yapmam gerekir? Sana gönderdi, sordum, sana müracaat etmemi istedi demek zorundayız. Soruyoruz aleyhissalatü vesselama, Allah'ın bize verdiği maldan ne yapmamız gerekir? Belli şartları taşıyorsa zekat vermen gerekir ey Allah'ın kulu. Tamam ya Resulallah, kabul ettim ya Rabbi. Peygamberimin tarif ettiği gibi uygulamakla yükümlü olduğumu evet diyor ve uygulamaya geçiyorum diyeceğiz. Başka, infak etmemiz gerekir. Zekattan ayrı bir görevdir. Mesela Bakara suresinin 177. ayetine bakarsanız hem zekatla yükümlülük hem infakla yükümlülükten söz edilir. Öyle olunca bir de infak varmış. Bunların en genel anlamda bir başka kelimeyle ifadesine de sadaka derseniz bunun kimlere ait olacağı konusunda da yine aleyhissalatü vesselama müracaat ediyoruz. Ya Resulallah, sadaka ile yükümlü olduğumu öğrendim. Allah'a kulluk için ben malımdan sadaka vermem, yani tasadduk etmem gerekiyor. İnfak edeceğim, zekat vereceğim mal var demek bende. Bunu anladım ve uygulamam gerekiyor. Kime versem, kimlere versem ya Resulallah diye sormamız gerekiyordu. Bir adam, bugün Allah'ın bana verdiği malın, mülkün bir bölümünü bu gece mutlaka infak etmem gerekiyor. Sadaka vermem gerekiyor bir bölümüyle. Onu mutlaka birilerine vermek zorundayım demiş ve gece karanlığında birisine verivermiş. Bilememiş ama. Anlayamamış. Karanlık gözünü kapatmış demek. Bilme imkanını kaybetmiş. Meğer verdiği kişi zengin miymiş? Allahu Ekber. Sabah bakın şehirdeki çalkantıya. Herkes laf etmeye başlamış. Ne oluyor? Artık bu şehirde zenginlere de sadaka verilmeye başlandı denilmiş. Adam zorlanmış, utanmış, pişman olmuş ama yapacağı bir şey yok. Giden gitmiş bir defa. Ertesi gün bir kere daha uygulasam demiş. Yine karanlık, yine birini bulmuş. Zekatını, sadakasını, infakını ona yapıvermiş. Ama gel gör ki bu da ahlak ve edepten yoksun, fahişe bir kadınmış. Aman demişler, ne oluyor? Düzen bozuldu. Kıyamet alameti bunlar. Her şey alt üst oldu. Bu ne menem şeydir, nasıl oluyor bu? Bir de böyle kadınlara mı zekat verilmeye, sadaka verilmeye başlandı demesinler mi? Adam bin pişman, yeniden öncekilerin yanlışını düzeltmek gayesiyle de olsa, bugün, bu gece ben yine bu görevi icra edeceğim demiş. Vermiş birine ama o da hırsız çıkmış. Sonra Allahu Teala o dönemin peygamberine bu adamın yaptığı infakın ve tasaddukun kabul edildiğine dair vahiy göndermiş de hem adam rahatlamış, hem çevredekilerin ağzı kapanmış, hem bu haberi bize aleyhissalatü vesselam aktarmış ve kıyamete kadar da veren vermekle yükümlü olduğu konuda eğer gafletinden ama aziyetinden ama çaresizliğinden dolayı isabet ettiremezse bu onun vebali değildir, olur bazen böyle işler dememiz imkanı sağlanmış. Fakat güçlü kuvvetli, sağlıklı yani tuttuğunu eritecek, bu işe elverişli, çalışabilecek birine sadaka vermek gerekmeyecektir. Bilemediniz, dikkat edin bir daha. Dikkat ettiniz, isabet ettiremediniz. Az daha gözünüzü açın, biraz daha gayret edin ama her şeye rağmen yapabileceğinizden sorumlusunuz. Çünkü İslam dini emrettiği işler konusunda mestata'tum kuralını koyar, gücünüz yettiğince der. Zengin ve sağlıklı, güçlü kuvvetli insanlar, bunların sadaka almaları helal değil. Peki, bunlara sadaka vermelerini anlatmaya çalıştım. İnsanların sadaka verirken böylelerini seçmeleri helal olmayacak. Ama özellikle bu durumda olanlar, böyle olanlar bilinmezlerse almayacaklar da zaten. Yani böyle insanlar zenginseler ve güçlü kuvvetliyseler sadaka almayacaklar. Fakat yolda kalmışlarsa, dün zengindiler, bugün fakirleşmişlerse, hiç almadılar bugüne kadar ama şimdi ihtiyaç sahibiyseler, bu konunun dışında. Galiba karşıdaki insanın verilen para, sadaka, infak ve zekat nedeniyle ahlakı, yaşantısı dejenere edilsin istenmediğinden dolayı İmam Şafii Hazretleri der ki, eğer bir kadın dul ise ve sizin vereceğiniz sadaka ve zekatlarla hayatını evlenmeden devam ettirmeye meyledecekse, yani bir yuva kurulacak da sizin sadakalarınız buna engel olacaksa, yani o kadın bir erkeğin sükunet unsuru olacakken, bir erkeğe cennet yolunda destek olacakken, bir erkekle birlik hayatını birleştirip beraber cennete gideceklerken, senin vereceğin sadaka ve zekat buna engel olacaksa, bu caiz değildir diyordu. Dikkat edeceğimiz bir konuymuş meğer. Zenginsek sadaka almıyoruz. Güçlü kuvvetliysek sadaka almıyoruz. Aynı durumda olanlara sadaka vermiyoruz. Peki ama insanlar sadakaları, yani birilerinin paralarını temizlemek için imanın gereği vermek zorunda oldukları meblağları sadaka adıyla değil bir başka isimle almaya yeteniyorlarsa, yani bilirsiniz Kur'an'dan öğrendiğimiz böyle bir hile metodu varmış, şeytana uyan insanların uyguladığı. Hani İsrailoğullarından kendilerine cumartesi gün av yasağı konulanlar, cumartesi gün avlamayacaklarmış her ne kadar ama kanal kazıyorlar. Kuyulara doğru açılan kanallardan cumartesi gün yığınlarla kıyıya vuran balıklar kuyulara düşüyor, pazar günde toplamakla meşgul oluyorlarmış. Öylesi kendilerini kandırmaktan başka ne ola ki? İşin aslı şu, zengin mi, güçlü kuvvetli, sağlıklı mı, afiyette mi, zekat ve sadaka almayacak, böyle birine mi, zekat ve sadaka verilmeyecektir. Tekrar okuyorum metnini. لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّنْ وَلَا لِذ۪ي مِرَّةٍ قَو۪يِّنْ Zengin, güçlü, kuvvetli ve sağlıklı kimselerin sadaka almaları helal değildir. 585 لَا تَحْمَدَنَّ اَحَدًا عَلَى فَضْلِ اللّٰهِ Her türlü nimeti size veren Allah olduğu halde başkalarını övmeyin. Yani bir insanı veya insanları, bir grubu, bir köy, bir kent ahalisini methü sena edeceğinizde onlarda ne var da methettiniz? O adamı övgüye layık bulduğunuz özelliğiniz neydi aslında? Bunu ona veren Allah değil mi? Öyleyse Allah'ı övseydiniz. Babası oğlu için düğün hazırlıkları yapmış. Aman efendim, dillere destan olması gerekiyormuş. Öyle de olmuş. Millet günlerce ondan söz edecek bir düğün için her şey tamammış. Oğluna düşen ne? Babam sağ olsun demek tabii. Elbette Allah'a hamdolsun yerine mi söyledi acaba diye düşünesim geliyor. Ne dersiniz? Oysa babasının nimetleri oğluna intikal eden bölümü de dahil her şeyle Allah'ın fazlu keremi, lütfu ihsanı değil mi? Kime hamdolsun? Allah'a. Peki neden babaya hamdolsun? Elhamdü lil baba gibi anlaşılmaz mı o zaman? Her türlü nimeti veren Allah. Onun için birilerini methü sena edecekseniz, kendisine Allah'ın verdiği bu nimetten dolayı neden Allah'ı methü sena etmeyeceksiniz? Değil mi? Hatta Anadolu'da saf ve samimi Anadolu'lu bir insan, köpeği varmış, koyunları, davarları için onun karnını doyurmaya özen gösterir, onun bakımına özen gösterir, sevgisine özen gösterirmiş her ne kadar ama o gider komşunun damında ürermiş. Bir gün canı sıkılmış, kafası bozulmuş ve hayvan demiş, benim elimden yiyorsun, komşunun damında ürüyorsun, bu neyin nesi demiş. Öyle değil mi? Allah'ın nimetleriyle Allah'ın kullarına imkanlar sunacaksınız, sonra sizin sunuşunuz methü senaya layık görülecek de size Allah'ın sunuşu unutulacak, caiz mi? Yani olur mu öyle şey söyleyin? Biz kimi övgüye layık, biz hangi hadiseyi, hangi yaşananı, hangi verileni, hangi yapılanı methü sena edilmeye övgüye layık görmüşsek, onun aslında Allah tarafından ona verildiğini neden unutuyoruz? Allah, güç kuvvet, mal mülk, kafa ve gönül, akıl ve fikir ve firaset olarak insanlara neler vermişse, bunların bize yansıyan bölümünü hatırlayıp, Allah'ın ona verdiği bölümünü unutmak uygun değildir bu anlamda. Bununla ilgili olduğunu zannettiğim bir bölüm hatırladım. Hatırlarsınız. Musa aleyhisselam, doğduğu dönemde her doğan erkek çocuğun öldürüldüğü bir zamandı. Firavun öyle murad etmişti. Tanrılar öyle istiyordu, öyle iddia ediyorlardı. Ama Allah koruyunca koruyacaktı. Allah da öyle murad etmişti. Hani denirdi ya, ene ürit, ente türit. وَلَاكِنْ اللّٰهِ يَفْعَلُ مَا يُر۪يدْ Ben ister dilerim, isteklerim vardır. Sen de istersin, dilersin bir şeyler, isteklerin vardır. Ama her istediğini yapan sadece Allah'tır. Firavun istemeye devam ede görsün. Allah'ın da bir muradı vardı ve Musa doğdu. Üstelik sarayda büyüttü Allah. Sanki Firavun'a gel inat etme dercesine. Sonra olanlar oldu. Musa aleyhisselam delikanlı şehirde bir kavganın önüne geçmek için şöyle kenara geç dercesine vurdu birine, ölüverdi o da. Vadesi 70 biriymiş meğer. Sonra kaçmak zorundaydı. Çünkü laf anlamaz insanlardı onlar. Toplantı düzenlemişlerdi. Hemen işini bitireceklerdi. Kendisi binlerce çocuğu masum yeni doğmuş vaziyette öldürürken onun planı vardı. Özel taktikti. Toplumu düşünüyordu. Sulh ve sükun içinde bu yaptıkları belki fakat ama Musa birini öldürmüş. O hepten suçluydu. Öldürülmeliydi elbette. Medyen'e doğru gitti. Allah oraya gitmesini istemişti. Sonra oradan dönüşte Tur'da peygamber olup Firavun'un karşısına bir peygamber olarak çıkınca o şaşkınlıktan ne yapacağını, ne edeceğini bilememiş ve itiraz etmişti. Sen demişti, bizim evimizde, sarayımızda büyümüştün. Sana yürümeyi, sana konuşmayı biz öğrettik. Elbiselerini biz giydirdik. Sen bizim sarayımızda adım attın, göz kırptın, konuşmaya başladın, yürüdün, insan oldun, adam gibi oldun. Sonra tuttun da başka tanrıların sanki varmış gibi başka ilahların sözcüsü olarak bana gelip alemlerin Rabbine gel seni kul köle edelim dedin. Nankörsün sen demişti ya. Ama yanlış hedef seçmişti. Teşhis yanlış olunca tedavi yöntemi de yanlış olacaktı. Karşısındaki o güne kadar bildiği insanlardan biri değildi. Hem Musa aleyhisselamdı, yani peygamberdi ve dedi ki, seni övmem istersin öyle mi? Bana baktın çektin diye, benim bakımımı üstlendin diye, beni sarayda büyüttün diye, bana saray adab ve erkanıyla hayatı öğrettin diye, benim yememe imkan hazırladın diye, bana konuşma öğrettin, yürüme öğrettin, tavır ve tarz öğrettin diye öyle mi? Bıraksaydın da, babamın ocağında, anamın kucağında büyüseydim. Ben, eğer bana bir nimet isabet etmişse, bu Allah'tan kaynaklanıyor ve işte ben o alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözcüsü olarak sana söylüyorum. Gel, seni Firavun yapan bu özelliklerden kurtulalım da, seni tezkiye edelim de, sen de Rabbine doğru bir yol bul diyordu. Bir de bırak İsrailoğullarını götüreyim. İşte, nimetler Allah'tandır. Bunu böyle bilelim, hayatın tüm adına aleyhissalatü vesselam'ı yeniden dinleyelim. La tahmedenne ahaden ala fadlillah, her türlü nimeti severen Allah olduğu halde başkalarını övmeyin. 586 Enne raculen yukalu lehu harmele eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale leh el imanu hahuna ve eşara ila lisanihi. والنفاق ها هنا وأشار إلى قلبه فلا أذكر الله إلا قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وذكر حديثا طويلا فيه لا تحرقن على أحد سترا. Kendisine harmele denilen bir şahıs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, dilini işaret ederek, iman işte buradadır. Kalbini işaret ederek de, nifak da buradadır dedi. Bundandır ki, Allah'ı pek az anabiliyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dua etti. Allah'ım, bu kulun dilini zikreder, kalbini de şükreder eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir konuşmanın arasında şunları da söyledi. Hiç kimseye elbise yakıştırmaya kalkışma. Bir başka ifadeyle kimse hakkında ön yargıda bulunma. Bir adam gelir aleyhissalatü vesselama. Adı Harmele. İçimden geleni dilim ifade edebilirse aynen size aktarıyorum. O ben olsaydım. Der misiniz siz de? Ama kötü durumda mı adam? Yani bakın hele bir, kalbinde nifak olan, dilinde iman olan bir adammış. Siz böyle olmak ister misiniz? Öyle değil. Kalbindekiyle dilindekinin ayrı ayrı olduğundan sıkıntı duyan bir adam peygambere geliyor istemez misiniz? Sizde yok mu yoksa? A. Ben sizin kalbinizi yarıp da içinde nifak vardır demek istemedim ki. Siz kendinizi en iyi bilirsiniz. Hani dilinizle ifade ettiğiniz şeylerin kalbinizdeki yansımasına bir bakın. Yeni tabirle örtüşmüş mü? Birebir uygun mu? Dediğiniz kalbinizde, kalbinizdeki dilinizde mi? Maşallah. Allah düzeninizi bozmasın. Allah hayrınızı artırsın. Ben itham etmek için söylemiyorum. Samimi olarak ifade ediyorum, inanın buna. Böyle durumda olanlar için değil. Acaba ben, çünkü hadisi ben okuyorum. Acaba ben de bu durumda mıyım demek zorundayım. Baktım kalbime. Dilimle söylediklerimin kimileri yok orada ise. Seninki de biraz bana benziyor diyesim geliyor. Ondan paylaşmak istedim. Hani iki kör adam varmış da. Anadan doğma körmüş aslında bunlar. Birbirlerini tanıyorlarmış. Oturmuşlar sofraya. Köfte gibi taneli bir şey yerken, belki sarma belki dolma, biri dayanamamış, tek tek yesene lan diye bağırınca, şaşırmış öteki. Birdenbire irkilmiş, hayrola demiş, nereden anladın? Gerçekten öyle yapıyormuş tabii. Ne bileyim, nereden anlayacağım, ben öyle yapıyorum da, senin de öyle olacağını anlamıştım demiş. Evet, yani bakın sözcülüğünü yaptığımız İslam'a, bakın yaşayarak görüntülediğimiz İslam'a, arada çok uçurumlar var belki de bazen. Peki, yaptığımız kadarını mı söylesek? İslam kaybolur, yok öyle. Bazılarından bu tür şikayetler görürüm. Adam yaptığını söylemeliymiş. Madem yanlış yapıyor, doğrusunu söylemeyecekmiş. Olur mu öyle? Ben İslam'ın namazını anlatırım, kılabildiğim kadar ona ulaşmaya çalışırım. Ulaşamamışsam ama yine İslam'ı anlatınca İslam'ın namazını anlatırım. Hatta mesela babası sigaranın dumanını ciğerlerinin ta derinliklerine çekip odayı dumana boğduktan sonra evladım bana bak çok kötü bir şey bu. Hatta bir de ciğerleri sökülürcesine öksürdükten sonra yapma evladım bak görüyorsun benim çektiğimi demesi çok kötüymüş ama bana kalırsa içmesi kötüdür derseniz belki kabul ama bu söz neden kötü olsun dinlenmezmiş olur mu öyle? Söylediği sözlerin hepsini %100 tam ve mükemmel uygulayan aleyhissalatü vesselam söyleyince neden dinlemiyordu o zaman insanlar? Kendisi hem söylüyor hem uyguluyordu. Mesela ben de hayatımda madem sigara denildi de bir nefes çekmediğimi çok iyi hatırlıyorum. Gelin sigara içen binlerce insanı toplayın karşıma ben onlara tek tek içme canım, kardeşim, abim, amcam, halam, teyzem, dayım, halamın kızı diyeyim ne dersiniz? Bırakırlar mı hemen ama ben hiç içmedim ki. Öyle değil. Ya dilimizdeki İslam'la kalbimizdeki İslam eylem olarak ortaya çıkanla söylem olarak ortaya çıkanın farkından söz ediyor bu hadis. Ben öyle anladım. Gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve demiş ki iman işte burada ya Resulallah dilini göstererek. Sonra da nifak da işte burada ya Resulallah, kalbini göstererek, bir acı, bir ızdırap ifadesi, ilave etmiş sonunda, فَلَا اَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Öyle olunca ben Allah'ı çok az zikrediyorum. Allah'ı az gündemde tutuyorum. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine inandığımı iddia ettiğim halde, ama ancak becerebiliyorum, çok az oluyor ya Resulallah demiş. Evet, Allah'ın rububiyeti, hayatın programını yapmaya tek yetkili oluşu, Allah'ın uluhiyeti, kulu kölesi olacağımız tek varlık oluşu, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya yetkili tek varlık oluşu, işte buna inandığımızı iddia ediyoruz dilimizle, ama uygulamada falsolar var, boşluklar var, yanılgılar var, yanlışlar var. İşte bunlardan rahatsız olan bir sahabi, Harmeli Hazretleri radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama diyor ki, ben ama Allah'ı çok az zikrediyorum. Çok az gündemde tutuyorum. Yerken yeme hissi, zevki, endişesi, yeme konusundaki yanlışlarım galip geliyor. Allah'ın istediği gibi olmak yerine benim istediğim ya da bana karışmaya yetki verdiğim farklı varlıkların istediği gibi oluyorum. Giyerken öyle, yürürken, dururken, sosyal, ekonomik, siyasal alanda, yani beni ben etmesi gereken kulluğumun icrası için Allah'ı dinleyecekken ben başkalarını daha çok dinliyorum, Allah'ı az dinliyorum, ben onun kulluğuna az zaman ayırıyorum. Bu şikayet üzerine, bu samimi dertleşme üzerine Aleyhissalatü vesselam şöyle dua eder ona. Allahümme ec'al lehu lisanen zâkiran. Allah'ım ona zikreden bir dil ver. Ya Rabbi bu kulun dilini zikreder kıl. Seni gündemde tutsun. Dilin zikri benim bilebildiğim üç boyutludur. Bir, temel zikir olan Allah'ın beyanıyla in huve illa zikrul lil alemin olan Kur'an'ın gündemde tutulmasıdır. Okunması, anlaşılması, anlatılması, söylenmesi, söylemedilmesidir. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe zikirdir. Ya da amener Resulü okudunuz, anlamaya çalıştınız. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum dediniz. Ne dediğini bilmeye çalıştınız. Elif la mim. Zalikel kitab la raybe fi hudellil muttakin dediniz. Bu bana ne diyor diye üzerinde durdunuz. Eğitimini yapmaya çalıştınız. İşte burada kullandığınız dil, Kur'an ile kullanılan dil, zikreden dildir. İkincisi, Allahu Teala'nın esma'ı dediğimiz Rahman oluşu, Rahim oluşu, evvel ve ahir, zahir ve batın oluşu, işte bunları zikrettiniz, tekrar ettiniz. Ya hafiz, ihfazna min kulli bela'id dünya ve azabil ahirah dediniz, Allah'a yalvardınız, Allah'ı andınız, Allah'ı öyle bildiniz, Razzak bildiniz, Tevvab bildiniz, işte bunlar da dilin bir çeşit zikridir. Bir de Allah'ın konuş dediklerini konuşmak da dilin güzel ve özel bir zikridir. Bir adamın karısıyla, bir kadının kocasıyla, bir ana babanın çocuğuyla, evlatların atalarıyla ya da müşterinin satıcıyla Allah'ın izin verdiği hatta emrettiği satış ve ticaret için konuşmaları da elbette zikir demektir. Ya Rab, bu kulunun dilini zikreder eyle. Ve kalben şakiran, kalbini de şükreder eyle. Kalp nasıl şükredecekti? Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmaya niyet ederek. O zaman şükreder kalp. Kalbin zikri, dilin zikrine sanki eş değerde olarak Allah'ın nimetlerini Allah'a kullukta kullanmak, Allah'ın Rab ve İlah olduğu imanıyla iş yapmak, yani söylem ve eylemde, elin ve bütün bedenin hareketinde, kalpte Allah'a kulluk niyeti taşımak, işte bu kalbin şükrü olacaktır. Bir de aleyhissalatü vesselam konuşmaya devam ederek der ki, bir uzun konuşmanın arkasından der ki, la tahrikanne ala ehadin sitran, sakın ha, hiç kimse hakkında önyargıda bulunma, kesinlikle hiç kimseye elbise yakıştırmaya kalkışma. Yani adam şöyledir diye başlama, böyledir diye başlama, bir ön bilgi, bir ön yargı böyle olmalıdır deme. Bunu iki çeşit anlasak. Kimileri için kötülük adına ön yargı, kimileri için de iyilik adına, hatta daha mübalağalı yanılmazlık ve şaşırmazlık, hatta dilim varsaydı tanrısallık adına diyecektim neredeyse, böyle ön yargılar taşır insanlar. Falan mı yanılmaz, filan mı hata etmez, falan mı eksiği, kusuru, kabahati yoktur kesinlikle. Vardır bir bildiği, yanılmamıştır. Vardır bir bildiği, o mutlaka doğruyu bilir. Ama İslam'ın net haram, net yanlış dediği işi yapıyor. Olsun, onun bir bildiği vardır demek de bir ön yargıdır. Böylesi yanlıştır. Bu tür yanılgılar, hatta bazen Müslümanlar adına pahalı faturalar ödettirir. Mesela, bugüne kadar tanıdığı dünyada ben, hep verdiği sözü tutan birisi olmuşumdur. Kesinlikle iki elim kanda başım kinde olsa, verilen sözü gerçekleştirmek için orada bulunmuşumdur. Tamam, yazmıştır o evrensel bir levhaya, verdiği sözü tutar ve yanılmaz diye. Yani beni insanlıktan çıkarmıştır. Artık ben insan değilim onun gözünde bu konuda. Sonra, ama insanım ya, Çok ciddi, hayati bir meselede verdiğim sözü tutmadığım anlaşılırsa, benim şahsım onun için Müslümanların tümü adına söz söylemeye yetkili bilinir. Benden dolayı onlara vurulur, onlar silinir, Kur'an'la ilgi kesilir, namaz bırakılır, abdest atılır. Aman Allah'ım, nice yanlışların başlangıcı ve sorumlusu ben olurum bu sefer. Öyle olmasın. Hiç kimseye elbise yakıştırmaya kalkmayalım. Yani kimse hakkında ön yargılı bulunmayalım. Bir delikanlının kardeşiyle şöyle namaz abdest konusunda değil, daha öte din iman, İslam konusunda konuşuyordum. Ukala bir tavırla dedi ki, dikkat et, kanserle uğraşıyorsun. Yani bu kardeşimin Müslüman olması, namaza evet demesi, Allah demesi, Kur'an okuması hiç mümkün değil kesinlikle. Sen kiminle uğraştığını biliyor musun? Kanserle uğraşıyorsun dedi. Heyhat, işe bak ki kardeşim de namaz kılıyor da abisi başlayacak inşallah. Tekrar okuyorum. Enne racülen yukalü lehu harmele. Eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekale leh, el imanu hahuna ve işara ila lisanih, ve nifaku hahuna ve işara ila kalbih, fela ezkürullahi illa kalilen. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme ec'al lehu lisanen zâkiran, ve kalben şâkiran, ve zekere hadisen tavilen fih, la tahrikanne ala ahadin sitran. Kendisine Harmele denilen bir şahıs, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme girip dilini işaret ederek, iman işte buradadır. Kalbini işaret ederek, nifak da buradadır. Bundandır ki Allah'ı pek azanabiliyorum dedi. Allah Resulü de ona şöyle dua etti. Allah'ım, bu kulun dilini zikreder, kalbinde şükreder eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir konuşmanın arasında şunları da söyledi. Hiç kimseye elbise yakıştırmaya kalkışma, yani kimse hakkında ön yargıda bulunma. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.